kutsal kitabınız varsa açalım. Yuhanna'nın ikinci bölümünü çalışacağız beraber. Önümüzdeki aylar boyunca Yuhanna bölümü çalışılacak. Geçen hafta birinci bölümden bahsetti. Bugün bana düşen ikinci bölüm oluyor. Yani benim bu çorbaya bir tuzum olsun diye istedim gitmeden. Yuhanna'dan bir söz edelim. O zaman Tanrı'nın sözünü açmadan önce kısa bir dua edeceğim. Çünkü öğretmenimiz kutsal ruh olsun istiyoruz. Göksel babamız, bu sözler senin sözlerin ve bunlar diri ve etkin ve güçlüdür. O zaman şimdi sana teslim oluyoruz. Sana ait bir halk olarak, sana ait bir kilise olarak yüreklerimizi açıyoruz. Gel kutsal ruh, işlemek istediğini işle, yüreklerimize yazmak istediğini yaz. Gel kutsal ruh. Gel ve öğret bizi. Gözlerimiz aç ki Mesih'i görelim ya Rab. Bütün derdimiz Mesih'i görmek, Mesih'i tanımak. Gel kutsal ruh. Baba, oğul ve kutsal ruh adıyla. Amin. O zaman Yuhanna'nın birinci ve ikinci bölümlerindeki derdi şudur ki, Mesih'i sadece bir adam olarak tanıtmak değil. Mesih bir adamdan üstündür. Mesih sadece etten ve kandan ibaret değildi. Onun bir özelliği vardı ve Yuhanna girer girmez bunu vurgulamak istiyor. Değil mi? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı idi. İsa Mesih Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı idi. Tanrı aramızda dolaşıyordu. Bir insan biçiminde. Ve ilginç olan burada 1. bölümün 29. ayetten başlayacağım. Burada Yuhanna, burada yeni bir çağın, yeni bir milatın ortaya çıktığını göstermek istiyor. Mesih'in gelişiyle beraber. Ve bu şekilde 3 yenilikten bahsedecek. Ve ben getirdim malzemeleri. 3 yani yeni yaratılıştan bahsedecek. Yeni bir antlaşmadan bahsedecek. Şarapla beraber. Ve yeni bir tapınaktan bahsedecek. Yani bu binadaki en tapınaksal bulabildiğim bu. Tamam mı o zaman? Bu çok kutsal bir mum. Tamam mı? Biraz küçük mü kaldı? Neyse. Ne getirseydik. O zaman bugün 3 maddemiz var. 3 yenilikten bahsetmek istiyor Yuhanna. Ve birincisi bu. Yeni yaratılış. Mesih'le beraber gelen aslında dünyanın yeni bir başlangıcı var. Yani Yuhanna kitabı hangi sözle başlıyor? Başlangıç. Başlangıçta söz vardı. Kutsal kitaptaki başka bir bölümde bu başlangıç kelimesi var. Nerede acaba? Yaratılışta. Başlangıçta Tanrı ışık olsun diyor. Değil mi? Yani o zaman Yuhanna ne demek istiyor? Başlangıçta bir yaratılış vardı. Bir başlangıç vardı. Tanrı'nın sözü vardı. Işık olsun diyor ve ışık oldu. Ve burada İsa Mesih'in sahneye çıkmasıyla beraber yeni bir başlangıç var. Yeni, yani eski dünya çok iyiye gitmiyordu. Tanrı diyor ki ben yeniden başlatacağım her şey. Tam bir çözüm. Tamam mı? Gördünüz İstanbul'un en sevdiğim şeylerden biri bu. Çok sevdiğim şeyler var. Tamam mı? İşte sahilde balık yemek falan. Çok. Ama bu var. Şimdi yollarda bir sıkıntı olursa, şimdi bunu yaşıyor. Bir kırıklık, bir çatlaklık olursa ne yapıyorlar? Tamamen kaldırıyorlar ve tamamen asfaltı yeniden atıyorlar. Değil mi? Bütün gece boyunca ve küsüz kalıyor. Ama bu çok güzel bir şey. Yani tamamen yeniden. Ve İsa diyor ki onu, Tanrı diyor ki onu yapacağım dünyada. Bir sorun var. İşte bunu çözeyim, bunu çözeyim demiyor. Tamamen sıfırlayacağım, yeniden resetleyeceğim diyor Tanrı. Restart yapacağım, tamam mı? O zaman bakıyoruz Yuhanna bunu nasıl gösterecek? Çok ilginç bir şekilde aslında. O zaman ayet ayet gideceğiz. Çok ilginç. Şöyle başlıyor. Ali abinin geçen hafta anlattığı gibi. Yahyan in Betania da ki tanaklur. Tumame, Yahya, Betana de Vaptizedios, Betanakluk Vedio, Benimadam dan Birigelajek. Tumama, Ozma, O Birgun. Sonra, Yimitokuzunjoy, Tidjoki, Ertesi Gun, Ozman Sayuris, Kachinjigun, Oldishimdi, Ertesi Gun, Kinjigun. İşte dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu demesi Yahya'nın. Sonraki ayet 35 ne diyor orada? Ertesi gün kaç gün oldu? 3. Yuhanna ve Andreas Yahya'nın öğrencilerinden ikisi İsa'nın peşinden gitmeye başlıyorlar. Tamam mı? İsa gidiyor. Onlar İsa'yı takip ediyorlar böyle. Ve o dönüyor. Ve onlara bir soru soruyor. Ne arıyorsunuz? Bunlar İsa'nın buradaki birinci sözler bunlar. Çok güzel. Tanrı dünyamıza geldi ve ağzından çıkan ilk sözler ne? Ne arıyorsunuz? Tanrı insan oğluna bir soru sormak istiyor. Tanrı her birinize bir soru sormak istiyor. Ne arıyorsun? Ne için yaşıyorsun? Freddie Mercury son albümünde intihar etmeden önce bir şarkısı var. Şöyle diyor. Ne için yaşadığımızı bilen var mı? Diye soruyor. Sonra ölüyor. İnsanoğlu bir şey arıyor. Tanrı bunu biliyor. Geliyor İsa Mesih'in ilk sözleri. Ne arıyorsunuz? Bu soru sormak üzere geldi dünyamıza İsa. Ve onlar, yani Yuhanna ve Andreas, İsa'ya bir cevap veriyorlar. Ama aslında bu da bir soru. Nerede oturuyorsun? Diye soruyorlar. Yani hani mahallelerimizde bir çocuğa bunu sorduğun zaman, nerede oturuyorsun? Aslında ne demek istiyorsun? Kimsin? Kimlerdensin? İsa'ya bu soru soruyor, tamam mı? Ve İsa diyor ki, gelin de görün. Ve bu muazzam bir söz, bir davet. Gelin de görün, göstereceğim. Göreceksiniz. Beni biraz takip et. Her şeyi şimdiden gösteremeyeceğim. Ama gelin de görün. Öğrencilik bu işte. O zaman bu üçüncü gündü, tamam mı? Sonra 39. ayeti diyor ki İsa'yla beraber kalıyorlar o evde. Tanışmış oluyorlar. Ve diyor ki akşam 4 oldu. Tamam, şimdi Yahudiler için yeni bir gün akşamdan başlar. Akşam oldu, sabah oldu, 4. gün. Akşam oldu, sabah oldu, 5. gün. O zaman bu aslında yeni bir günün başladığını demek istiyor. Tamam mı? O zaman kaç gün oldu? 4. Ve bir sonraki sabah Andreas gidiyor, kardeşini Petrus'u çağırıyor. Biz mesedilmiş olanı bulduk demek istiyor. Tamam mı? Şimdi Petrus geliyor. Petrus geliyor, Mesih'le tanışıyor. Petrus yani. İsa ona diyor, sen kayasın ve bu temel üzerine kilisemi inşa edeceğim. Yani Petrus, büyük olan Petrus. Roma'da, Vatikan'da onun adına bir kilise yapıldı. Petrus. Tamam mı? Ama Andreas kim ki? Onun kardeşi. Ama Andreas'ın bir küçük bir fonksiyonu vardı. O da Petrus'u çağırmak. Ama Andreas olmasaydı, Petrus da gelmezdi. Ve herkes Petrus olmak istiyor. Büyük adam. Ama Andreas'larımız da olsun. Ve bazılarınız, yani o paylaşılan sözde küçük tohumcuklar, bazılarınız Andreas'lar olacaksınız. İnsanları çağıracaksınız. Gelin de görün diyeceksiniz. Ve o gelenlerden yeni Petrus'lar ortaya çıkacak. Sonra diyor ki, 43. ayette, ertesi gün, şimdi kaç gün oldu? 5 gün oldu. İlginç değil mi? Yuhanna gün gün gidiyor. Neden acaba? Bir anlamı var, anlatacağım. Diyor ki, İsa Filipus'u bulup, yani yeni bir adam buluyor, onu da alıyor şimdi. Filipus'u bulup, ardımdan gel dedi. Bu da öğrencilik için güzel bir çağrı. Ardımdan gel. Nereye gidersem sen de ardımdan gel diyor İsa. Bazılarınız bugün buradasınız çünkü İsa Mesih sizi çağırdı. Yani Andreas sizi çağırmadı, gel de gör. Ama sen direkt belki rüyanda bir şey gördün. İnternetten bir araştırma yapıyordun. İsa seni de çağırıyor. Ardımdan gel diyor. Ve Filipus gidiyor Nathanael'i bularak, Nathanael'e şöyle diyor, Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Uzun bir cümle, uzun bir unvan. Ama bulduk dedi. Aradığımızı bulduk diyor. Nathanael de Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi? Yani sanki Gebze'den. Gebze'den iyi bir şey çıkabilir mi? Çıkamaz. Yani ve ama Filipus ona gel de gör diyor tekrar. Gel de göreceksin. Tamam mı? Ve bu çok akıllı bir şey aslında bunu demek. Şimdi arkadaşınla sohbet ediyorsun, imanından bahsediyorsun. O da Hristiyanlıktan iyi bir şey çıkabilir mi diye sorduğu zaman ne diyeceksin? Gel de gör. Yani onu ikna etmek senin işin değil. Onu ikna etmek Tanrı'nın işi. Sen çağır, sen getir, gel de gör de, gelsin ve Tanrı onu ikna etsin. Tanrı kendini göstersin. O Tanrı'nın işi, senin işin değil ki. Senin işin insanları çağırmak, Mesih'e tanıklık etmek, cesurca. Sonra İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altına gördüm yanıtını verdi. O zaman Nathanael geliyor. Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi? Bakacağım. Tamam mı? İsa adamı görüyor, diyor ki seni tanıyorum. O adam seni çağırmadan önce incir altında oturuyordun. Adam da wow, nereden biliyor beni diye şaşırıyor. Tamam mı? Ama çok enteresan çünkü Yahudilerin dini bir beklentileri vardı. Mesihsel günlerde, yani Mesih gerçekten geldiği zaman her öz Yahudi kendi incir altında oturacaktı. Peygamberlerde bunu sık sık görebilirsin. Yani Yeşaya olsun, Hezekiel olsun. O günde, Tanrı'nın aramıza geldiği günde her Yahudi kendi incir altında oturacak. Yani bu bir huzur, bir esenlik olacak ulusal olarak. Ve İsa diyor ki, seni o incir altında oturduğunu gördüm. Yani ne demek istiyor? Senin bir beklentin vardı. Bak o beklenti şimdi gerçekleşti. Sen mesihsel günleri bekliyordun. Daha beklemene gerek yok. Mesihsel günler geldi demek istiyor. Ve ondan sonraki ayet, ikinci bölüm ve birinci ayet diyor ki, üçüncü günde Celile'de bir köyde bir düğün vardı. Üçüncü günde. O zaman kaç gün oldu? Tam bir hafta. Tam bir hafta. Peki Yuhanna İncil'i bu şekilde neden başlatmak istiyor? Tam bundan sonra böyle yapmıyor. Bundan sonra işte ertesi gün diye. Ya onun derdi kronolojik bir şey ortaya sunmak değil ki. Onun derdi burada hafta dediğin zaman aklına ne geliyor? Yaratılış. Birinci günde Tanrı bunu yarattı. İkinci günde Tanrı bunu yarattı. Bir yaratılış vardı. Yuhanna ne demek istiyor? Tanrı dünyayı yeniden yaratmak istiyor İsa ile beraber. Ve ilginç olan birinci yaratılış maddi malzemelerden ibaretti. Toprak, su, rüzgar. Ama bu yaratılışta Tanrı hangi malzemeleri topluyor? Ya, diyor ki bir Filipus olsun, bir Nathanael olsun, bir Andreas olsun, bir Petrus olsun. Gel, Petrus gel. Tamam, insan bir Nathanael olsun. Nathanael'i de buluyor incir ağacın altında. Tamam mı? İnsanları topluyor. O zaman burada ne var? İlginç bir şey var. Tanrı sözü var. Işık karanlıkta parlatan sözü var. Tanrı yeni bir yaratılış gerçekleştirmek istiyor. Ama maddi değil. Manevi. İnsanların yeniden doğmuş ruhlardan ibaret olan yeni bir yaratılış ortaya çıkıyor. Tanrı kilisesini kuruyor. Birbirinize bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Yani o kişi beni kırdı. O kişi beni üzdü. Tamam mı? O kişi bana bir yalan söyledi. O kişiyi pek sevmiyorum. Çok çirkin. Ya da onu seviyorum. O benim kardeşimdir. Tamam, onunla takılabilirim. Aslında görmeniz gereken şey burada. Tanrı dünyayı yeniden yaratmak üzere bunları seçti. Beni de dahil etti. Bu büyük bir ayrıcalık. Kardeşler, kilise insani bir şey değil ki. Bazen kızıyorum insanlara, bazen işte beni kırdılar, gitmeyeceğim, alındım. Kilise ruhsal bir şey. Tanrı evreni yeniden yaratmak istediği zaman bu şekilde başladı. Seni seçerim, seni seçerim, bir araya getireceğim. 3 yıl boyunca öğreteceğim. Bundan sonra bu bütün dünyaya, ta İstanbul'a kadar yayılacak. Oturabilirsiniz. Hamdolsun ama. O zaman birinci yenilik bahsetmek istediğim bu. Yani yeni bir yaratılış. Kilise Tanrı'nın yeni yaratılışı. Anladınız mı? Bir gün gördüğün her şey, eski yaratılış sökülecek, gidecek. Tamam mı? Ve Tanrı'nın yeni evreni, yeni başlangıcı o zaman belli olacak. Ama insanlardan ibaret oluyor ve bizden başlıyor. İkincisi, şimdi herkesin en sevdiği mucizesine geliyoruz şimdi. Yuhanna 2'de. Yeni bir anlaşma. Okuyacağım. Yuhanna 2 ve 1. Çok ilginç. Yuhanna bölümünde 7 tane belirti var. Tamam mı? Ve hepsi Mesih'in çarmıhına işaret ediyor. Ama birincisi bu. Yani suyun şaraba dönüştürülmesi. Tamam mı? Şimdi bir kör adamın gözlerinin açılması, anlıyorum. Merhamet, şifa, güzel. Yani ölüyü dirilteceksin, onu da anlıyorum değil mi? Hamdolsun. Büyük bir mucize. Tanrılığını ortaya koymuş oluyorsun. Adam ölü, diriltiyorsun. Ama tamam, suyu şaraba dönüştürmek enteresan bir şey. Ama ne demek istiyorsun? Bunun bir anlamı var mı? Aslında var. Ve ona bakacağız. O zaman Yuhanna 2 ve 1. Üçüncü gün Celi'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince, şimdi bu büyük bir rezalet olacak, tamam mı? Çünkü düğün var, 5-6 gün sürecek Yahudi düğünleri. Senin köyün, bütün diğer köylerden gelenler çağıracak ve bu senin ailenin ve köyünün onuru için bir şans. Tamam, herkes gelsin, bizim köyümüzün ne kadar cömert, ne kadar zengin olduğunu görsünler, kıskansınlar. Tamam mı? Ve güveyin bir tek sorumluluğu vardı. O da şarapları temin etmek. Ve bu adam bunu bile yapamıyor. Şarap tükeniyor. Düşünebiliyor musun? Herkes geldi, tükeniyor. Rezil olacaksın. Ve adam bence cimri olduğu için, tamam mı? İşte masraftan kaçtı. Cebinde akrep var, bilmiyorum. Yani gerçekten, çünkü yoksa satın alacaksın kardeşim, değil mi? Yani en dandik şaraplardan, köpek öldürenden mi aldı? Ben bir kere buna benzeyen bir vaaz İngiltere'de veriyordum. Londra'da bir kilisede ve bu ayet üzerinde. Ve dedim ki, kimdir bu cimri adam? Ve bir adam arkada oturan ayağa kalkıyor, tamam mı? Ve diyor ki, benim pastor. Cimri adam benim. Tövbe ediyorum şimdi. Şok oldum. Tamam mı? O zaman size de soracağım. Kimdir bu cimri adam? Ama yani gizlice yapılan bir suç ortaya çıkmak üzere. Keşfedilmek üzere ve adam rezil olacak. Tamam mı? Sen gizlice yaptığın bir günah var mı? Kimsenin görmediği bir zamanda. Onun ortaya çıkmasını düşünebiliyor musun? Takke düştü, kel göründü. şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. Yani ne demek istiyor? Sen bir şey yapar mısın lütfen? Kurtarır mısın? İsa da anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi diyor. Ne demek istiyor? Yani o diyor ki şarapları kalmamış. İsa diyor ki benim saatim henüz gelmedi. Şimdi Yuhanna bölümünde benim saatin her zaman İsa'nın çarmıha gerilmesinden bahsediyor. Bir saat gelecek de çarmıha gerileceğim, acı çekeceğim. Çarpmakta öleceğim, tamam mı? O zaman İsa benim saatim daha gelmedi deyince İsa'nın aklından geçen şey çarmıh. Neden? Çünkü burada bir belirti gerçekleştirecek ama asıl öz olan, önemli olan şey belirti değil ama işaretlenen o çarmıh. Asıl olay orada gerçekleşecek. Ama İsa peygamberliksel bir eylemde bulunacak. Çarmıhı açıklayacak bir şekilde. Tamam mı? O zaman diyor ki benim saatim daha gelmedi. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Bu da aslında öğrencilik için güzel bir ifade bence. İsa sana ne derse onu yap. Tamam mı kardeşim? O kadar. İtaat et. Yapacaksın. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş her biri 80 ile 100 litre, 120 litre alan 6 taş küp vardı. O zaman bu koskoca taş küpler yok mu? Kaç tane? 6. Şimdi 6 Yahudiler için önemlidir. Ne demek? Tam ya, dünya yaratılış 6 günde yaratıldı. 7. günde Tanrı dinleniyor. O zaman 6 tane var. Simgesel önemli bir numara. Ve diyor ki bunlar Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş. Yani abdestler için. Yahudiler çok dindardı ve bu geleneksel abdestler çok itinayla yerine getirirlerdi. Tamam mı? Mesela özellikle bir düğünde. Tamam mı? Yani güveyin özel bir yıkanmaları vardı. Şimdi din hocanın, hahamın özel bir yıkanmaları vardı. Sonra güveyin. Yani çok geleneksel bir şey var. Ama abdestin fonksiyonu ne? Seni yani günahından temizlemek ve Tanrı'yı kabul edilir hale getirmek. Değil mi? Ve ilginç olan İsa bunlardan su alacak ve şaraba dönüştürecek. Nasıl derin bir anlam bu? Bir tane Yahudi din hocası Romalılar tarafından tutuklandı ve hapiste kalıyordu yıllar boyunca. Ve ona her gün günlük verilen bir miktar su vardı. Ama bu adam için abdest almak o kadar önemliydi ki suyu içeceğine abdest için kullanırdı. Ve adam neredeyse susuzluktan öldü. Yani Yahudiler için bunun ne kadar önemli, bu dindar şeylerin ne kadar önemli olduğunu buradan görebiliriz. Bir kadın çölde dolaşıyor. Kaybolmuş. Yolunu bulamıyor. Yanında bir şişe su var. Tamam mı? Kadın diyor ki, nişanlım beni bulacak. Beni bulunca onun için güzel olayım diyor. O zaman suyu içmektense yüzünü yıkıyor. Ki nişanlısı onu bulduğu zaman güzel görünsün diye. Nişanlısı bu güzel kendini beğenmiş kadıncağızının cesedini bulunca ne diyecek? Keşke İçseydin de yaşasaydın. Ve İsa burada buna benzeyen bir eylemde bulunacak. Diyor ki ben bu geleneksel temizlik için kullanılan sudan alacağım ama onu bambaşka bir şeye dönüştüreceğim. İçmek için şaraba dönüştüreceğim. Yani 6 tane vardı. Ve bunlar ağızlarına kadar doluydu. Yani ne demek istiyor? Zaman doldu. Eski ahitin, eski anlaşmanın zamanı doldu. Demek istiyor. Bitti. Ve şimdi yedinci gün geldi. Tanrı'nın kendisi geldi. Artık abdestlere gerek kalmadı. Artık dışsal görünüşüm iyi görünsün diye bir gerek kalmadı. Çünkü İsa suyu şaraba dönüştürüyor. Ve İsa zaten çarmıha gerilmeden önceki akşamda ne diyor? Bu şarap benim kanımda gerçekleşen yeni bir anlaşmadır. Beni anmak için bunu yapın. Neyi yapın? İçin. İçin. O zaman burada ne görüyoruz? Mesih'in gelişiyle beraber eski bir çağın bittiğini, eski bir anlaşmanın bittiğini, dindar eylemlerin bittiğini, yıkanmaların, abdestlerin bittiğini görüyoruz. Ve onun yerinde yeni bir çağın başladığını görüyoruz. Nasıl bir çağ? Şarap sudan ne kadar üstünse yeni anlaşma eski anlaşmadan o kadar üstündür. İçmek yıkanmaktan ne kadar üstünse yeni anlaşma eski anlaşmadan o kadar üstündür. İçmek yaşatır. Yıkanmak yaşatmaz ki. Şarap içmek sevindirir. Abdest almak sevindirmez ki. O zaman İsa diyor ki dindarlık bitti. Yeni bir şey başladı. Tamam, belki kiliseye yeni gelmeye, yeni katılmaya başlamışsınız. Ve etrafına bakıyorsun ve fark ediyorsun ki Hristiyanlar ne yapıyorlarsa ben de onu yapayım. Ben uymak istiyorum, tamam mı? O zaman Hristiyanlar müzik çalınırken herkes bunu yapıyor. O zaman sen de bunu yapmaya başladın. Çünkü uymak istiyorsun. Tamam mı? Fark ediyorsun ki Hristiyanlar Facebook'ta her zaman ayetler yazıyorlar ve onun yanında kedilerin fotoğraflarını koyuyorlar. O zaman diyorsun ki ben de onlara benzemek istiyorum. Ben de onu yapacağım diyorsun. Tamam mı? Ama burada ne görüyoruz? Görünüş, dışsal görünüş önemli değil ki. Sen ol. Dövmelerin varsa yoksa fark etmez. Tamam mı? Yani işte pazar günü herkes nasılsın kardeşim? Hamdolsun iyiyim demene gerek yok. Sen ol, içten ol, samimi ol. Diş görünüş önemli değil. Ya Hristiyanlar işte abdest almıyorlar ama bazen görünüşle uğraşıyoruz. Herkese uymak istiyorum, herkese benzemek istiyorum. Gerek yok kardeşim, sen ol. Ama önemli olan soru şu, içtin mi? İçiyor musun? Benimsiyor musun? Çünkü yeni anlaşma içimizde çalışıyor. Dışımızda değil. Pazar günü gelmek, burada oturmak, güzel havanın kokusunu almak mümkün. Ama benimsemedikçe, içselleştirmedikçe sana bir faydası yok. O zaman içtin mi? İçiyor musun? Bugün içmek için bir fırsat vermek istiyoruz. Herkese sürekli içen insanlar olalım. Tanrı'nın şarabından. Tanrı'nın şarabından. Çünkü bu yeni anlaşma, bu şarap içimizden değiştiriyor bizi. İçten. Tenlerimiz su geçirilmez, biliyor musun? O zaman yıkanmak senin içine geçemez ki. Ama içmekle yüreklerimize bir faydası olur. İçimizi değiştirir. O zaman bu mucizenin çok önemli bir anlamı var. İsa geliyor diyor ki yeni bir çağ başladı kardeşler. Yeni bir millet. Eski dindarlık bitti. Yeni bir çağ başladı. Sonra çok ilginç. Ayet 8. Hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkana şaraba dönüşmüş suyu tatı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırdı. Tamam mı? Sen şimdi sen güveysin. Sen güveysin. Aa, kalk. Tamam mı? Sen aslında cimri bir adamsın. Ve yani gizlice bir günah işlemişsin. Yani masraftan kaçtın. Misafirperver olmadın. Cömert olmadın. Ve şimdi şölen başkanı şimdi çağırıyor. Aklından ne geçecek? Evet, değil mi? Yani hay aksi suçum keşfedildi. Rezil oldum. Utanç, değil mi? Kaygı. Utana utana, sıkıla sıkıla bana doğru gel o zaman. Tamam mı? Çağırıyor adam. Ve biliyor musunuz? Hepimiz bir gün yargıcın önüne çıkacağız. Bu şekilde. Utanç. Korku. Kaygı. Sıkıla sıkıla. Hay aksi suçum keşfedildi. Keşke yer açılıp içine kaybolsam. Değil mi? Yüzüme vurulacak. Gizli olan günahım açık bir şekilde utanç olacak. Ama şölen başkanı ne diyor? Nasıl karşılıyor? Aslında şöyle diyor. Nasıl bir adamsın ya? Köyümüze onur getirdin. Herkes normalde en iyi şarabı en önceden veriyor. Ama sen iyi şarabı sona dek saklamışsın. Akıllı adamsın. Ya bu şarabın tadına bak. Yani tadına bak. Çok güzel. Yani akıllı bir adamsın.
Bu benim aldığım şarap.
Koçum benim. Yani yargılanacağına aslında tebrik ediliyor. Ve şimdi bu adamın nasıl bir cevap verdiğini bilmiyoruz hikayeden. Anlatmıyor Yuhanna. Açık bırakıyor. Belki bu mütevazi adamın yaptığı gibi, bu benim aldığım şarap değildi, diyor.
Ama utanç yerine gurur.
Evet, ya belki, evet, evet, ben aldım, evet.
Zaten planlamıştım her şeyi.
Değil mi? Ama bunu biliyoruz ki, güvey Mesih'in başarısını sahiplendi. Mesih bir şey yaptı, bu adamın utancını ortadan kaldırdı ve bu adam sövgü yerine övgü alıyor. Ceza yerine onur. Ve bu da simgesel bir şekilde Mesih'in çarmıhta yaptığını açıklıyor bize. İnsanoğlunun utancını kaldırıyor ve onun yerine bizi onurlandırıyor. Ve biz yargıcın önüne çıkacağımız günde, evet, sıkıla sıkıla, utana utana, korkuyla geleceğiz. Ama Mesih'e iman eden herkes için bu da bir gerçek. Tanrı bizi bu şekilde karşılayacak. Adamım benim, koçum benim, hoş geldin, bize onur getiriyorsun. Ve sen diyeceksin, nasıl olur ki günah işledim. Rezil bir adamım, pis bir adamım. Ama İsa Mesih suyumuzu şaraba dönüştüren. İsa Mesih pisliğimizi kutsallığa dönüştürür. İsa Mesih utancımızı şana dönüştürür. İsa Mesih korkularımızı cesarete dönüştürür. Şimdi bu ne zaman oluyor? Bilmek zor. Adamlar buradan su aldıkları zaman suydu. Ama adama verdikleri zaman şaraptı. Şaraptı. Ne zaman dönüştü peki? Bilmiyoruz. Ama bunu biliyoruz. Tamam, o zaman ben bir hasta için dua edeceğim. Diyorum ki benim neyim var ki bu hasta arkadaşım için dua edeyim? Sadece suyum var. Ama el koyduğum zaman, dua ettiğim zaman İsa Mesih o suyumu şaraba dönüştürür ve adama şifa verebilir. Benden değil. Mucizevi bir şekilde. Tamam mı? Arkadaşına bir şey anlatmak istiyorsun ama sözlerim yok diyorsun. Nasıl anlatayım diyorsun. Ağzını açtığın zaman sadece suyun varken İsa Mesih o suyu şaraba dönüştürecek güçtedir. O zaman İsa zayıflıklarımızı alıyor ama insanlara ve dünyaya muazzam bir şey sunabilir. O zaman bu ikinci yeniliğimiz, yeni antlaşma. Şarap sudan ne kadar çok üstünse yeni antlaşma, eski antlaşmadan o kadar üstündür. Ve üçüncü ve en son olarak ikinci bölümünde bundan sonra bu mucize gerçekleştirdikten sonra İsa ilk defa olarak Kudüs'e geliyor. Kudüs'e gidiyor ve tapınağa giriyor. Ve bu çok gözü kara, çok cesurca bir eylem aslında. Çünkü tapınağa giriyor. Biliyorsun İsa Mesih Allah. O zaman tapınak onun evidir. Giriyor ve her şey istediği gibi bulmayınca kızıyor. Çünkü bu onun evi olacaktı. Bu kutsal bir ev olacaktı. Ve giriyor ve diyor ki ipten bir kamçı yaparak, İsa Mesih ipten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara bunları buradan kaldırın, babamın evini pazar yerine çevirmeyin dedi. Öğrencileri, onların aklına bir ayet geldi. Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Şimdi Yahudi yetkililer İsa'ya bir soru soruyor. Hangi yetkiyle bunu yapıyorsun? Bu bizim mabedimiz, bizim tapınağımız. Ya sen kimsin ki buraya gelirsin, her şey allak bullak edersin? İsa, o zaman nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. İsa şu yanıtı verdi ve değinmek istediğim ayet bu. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım diyor. Yahudi yetkililer, bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sağlam yapıldı, yavaş yapıldı. 46 yılda İstanbul'da her şey 6 ayda yapılıyor değil mi artık? Sen onu 3 günde mi kuracaksın dediler ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. O zaman burada ne demek istiyor? Tanrı dünyayı 6 günde yarattı. 7. günde diyor ki dinlendi. Ne demek dinlendi? Tanrı dinlenir mi? Aslında şöyle düşünmeniz lazım. Tanrı dünyayı bina etti, inşa etti. Tamam mı? Ve bütün eşyalarını yerleştirdi istediği gibi. Ve en sonunda yapmış olduğu evine girdi. Oh be deyip oturdu. Yani bir evi bina edeceksin. Maksat ne? O evin içinde yaşamak. Değil mi? O zaman dinleniş yaratılışın gayesiydi. 7. gün 6 günün hedefiydi aslında. Tanrı neden bir dünya yapsın? Dağlar, güneş, yıldızlar. Neden? Çünkü insanlarla beraber bu yapmış olduğu dünyada oturmak istiyor. Ve burada görüyoruz ki 7. gündeyiz. Tanrı geldi. Yani başlangıçta ne gördük? Söz insan olup aramızda yaşadı. Yani Tanrı geliyor dünyaya, geliyor Kudüs'e, geliyor tapınağa. Ama her şey istediği gibi bulmuyor. Değil mi? Ve İsa diyor ki asıl tapınak benim bedenim. Yani söz ettiği tapınak kendi bedeniydi. Yıkılacak ölüm de çağırmakta ama üç gün sonra yeniden dirilecek, yeniden kurulacak. Tanrı'nın istediği tapınak İsa'nın bedenidir. Tapınak ne? Tanrı ile insanların buluşma noktası. Tanrı ile görüşmek istersen, Tanrı'dan merhamet, bereket almak istersen tapınağa gideceksin. Ama biz artık Kudüs'e gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Neden? Çünkü tapınak burada. Çünkü İsa Mesih burada. Tamam mı? Ve 5. bölümde Yuhanna'da bir olay var, bir kötürüm var. Adam 40 yaşına yakın, hayat boyunca kötürüm. Adam burada oturuyor. Burada koskoca tapınak var. Adam tapınağa giremiyor. Çünkü kötürümler, sakat insanlar, hasta insanlar, günahkarlar tapınağa giremiyor. Yasak. Yasak. Yaklaşmaları yasak. Tamam mı? O zaman koskoca tapınak var burada. Bu küçük adam burada üzüntü içinde kaybolmuş bir adam oturuyor ve giremiyor. Yani tapınağın fonksiyonu aslında Tanrı'nın merhametini, şifasını yansıtmaktı. Hor görülenlere, zayıf olanlara, günahkarlara. Ama bu adamlar sadece kendi mevkileri için, sadece kendi iktidarları için kullanıyorlardı dini. İnsanları kontrol etmek için. O zaman küçük adam burada oturuyor. Hayatı boyunca burada tapınak var. Ama hiçbir ilgisi yok. Maruz. Hasta. Ama İsa geliyor 5. bölümde. Adamı iyileştiriyor. Neden? Çünkü tapınağın yapamadığını İsa yaptı. Dinin yapamadığını İsa Mesih yapıyor. Ve kilise onun tapınağı bunu yapmalı. Yani dahil edici bir olaya, dışlayıcı bir olaya dönüştürmemek. Değil mi? Kilise ne için var? Günahkarlar için var, kötürümler için var, Tanrı'ya gelemeyenler için var. Kilise bunun için var oluyor zaten. Buraya ait olmayanlar için. O zaman 3. yenilik, yeni bir tapınak var artık. Çünkü eski tapınak görevini yerine getiremedi. O zaman İsa diyor ki tapınak sokaklarda dolaşıyor. Tapınak insanlara dokunuyor. Tapınak işte insanlara şifa dağıtıyor artık. Dolaşan bir tapınak var. Tamam mı? Özet olarak o zaman bu 3 yeniliği gördük. Peki yaşam kilisesine bugün Kutsal Ruh ne diyor? Birincisi bu. Yeni yaratılış sizsiniz. Bugün duyduk zaten. Dua ederken, bu tohumlardan duyarken. Yeni tapınak sizsiniz. Dünyayı bahçeleştirmek üzere çağrıldık. Tamam mı? Eski yaratılış gidecek. Zaten 3. köprü açıldı ya bu hafta. Ben dün oradan geçtim. Sadece görmek yeni diye geçtik işte. Ama oradaki otoban falan, yani milyonlarca ağaçlar kestiler. Yapmak için. Yapılması gerekti belki ama tamam mı? Eski yaratılış yavaş yavaş gidiyor. Kesiliyor. Ama aynı zamanda ortaya çıkan yeni bir yaratılış var. Yeni kiliseler kuruluyor. Yeni ruhlar Rab'e geliyor. Yeni imanlılar doğuyor. Yeni vaftizliler oluyor. Yeni yaratılış yayılıyor. Etrafınıza bakın şimdi lütfen. İnsanlara bakın. Tamam mı? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Kim görüyorsunuz? O kişi beni kırdı. O kişi beni evine çağırmadı. O kişi bana telefon açmıyor mu? Bu aslında Tanrı'nın seçmiş olduğu malzemeleri. Çünkü Tanrı yeni bir dünya yaratıyor. Ve biz onun malzemeleriyiz. Ve bu büyük bir İtinayla yapıyor Tanrı. Büyük bir özlemle yapıyor Tanrı. O zaman bize düşen büyük bir sorumluluk var. Büyük bir ayrıcılık. Kutsal Ruh ne diyor bize? yeni bir anlaşmamız var. Birazdan Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Ama lütfen kardeşler, hiçbir zaman imanınız sadece dışsal bir şey olmasın. Yani iyi bir imanlı görüneyim, insanların hoşuna gideyim için değil. İçtin mi? İçiyor musun? Her gün, her hafta benimsiyor musun? Bu sadece içinde çalışır. İçmek lazım. Tanrı'nın sevgisinden kutsal ruhla dolmak lazım. Sürekli. Başka çaremiz yok ki. Başka çaremiz yok. Ve üçüncü olarak Yaşam Kilisesi, Tanrı'nın tapınağı sizsiniz. Tapınak kutsal bir yer, temiz bir yer. Tanrı'nın varlığıyla dolu bir yer. Ama tapınak ne için var oluyor? Aslında hor görülenler için, dışarıdaki insanlar için var olan bir şey. Eğer sadece biz bize oluyorsak, yani Hristiyanlar için bir dernek, altın günü yapalım, Hristiyan dedikodu yapan bir şey, bir kulüp olmayalım. Dışarıya yönelik, ulaşılabilir, dahil edici. Kilise böyle bir şey olması lazım, tamam mı? Onun fonksiyonu yok. Yoksa İsa onu kaldıracak, yeni bir kilise kuracak. Çünkü vahiy bölümünde diyor ki, senin kandiliğini kaldırayım mı? Madem açmıyorsun ve ışık göstermiyorsun. Tamam mı? O zaman şimdi Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Ama ondan önce bir ilahi söyleyecektik. Görkemli gün diye bir ilahi. Çünkü bütün bu belirtiler Mesih'in çarmıhına yönelik. Çünkü çarmıhta İsa Mesih aslında bunlar gerçekleştiriyor. Çarmıhta onun kanı aktı ya. O zaman şarap döküldü. O zaman yeni antlaşma başladı. O zaman Mesihsel ziyafet başladı. Çarmıhta. İsa'nın bedeni ölümden dirilince üçüncü günde. O zaman asıl yeni tapınak ortaya çıkmıştı. Diri, yaşayan.